Eylül.
Ayrım 22.
Oysa zorunluydu. Çünkü Süreyya'nın kulağına bir söz giderse ya da inandırılırsa olasılıklarını ortadan kaldırmak için hepsine veda etmek zorunda olduğunu görüyordu. Zavallı Necip diyordu. O hiçbir şeyden kuşkulanmazken haklarında böyle kötü şeyler söylendiğini duysa ne kadar üzülürdü. Bu darbeyle yalnızca ikisi yaralandığı için onunla aynı kaderi paylaşmak ona bir tür acıma ve bağlılık duymasına yol açıyordu. Onu burada alıkoymamak için ne çare bulacağını düşündükçe bulamıyordu. Bu o çarenin olmamasından çok bir karar vererek dayanma gücü ve iç rahatlığı düşüncesi olmamasındandı. O kadar ki Necip'in geleceği gün geldiği halde henüz bir karar verememişti. Gelmese bütün zahmetlerinden kurtulacağını düşünerek şimdi gelecek, bu vapurla gelecek diye heyecanla her vapuru beklediği halde akşam olup da Necip gelmeyince memnun oldu. Hem o gün Süreyya da İstanbul'a indiğinden o burada yokken gelirse diye korkuyordu. Bunun için kendi kendisine kızıyor, saf ve masum olduğu için bu ihtiyatlara bir gerek, böyle korkmak için bir neden olmadığını söylüyor ama yine de korkuyordu. Süreyya ancak son vapurla gelebildi ve o kadar bitkin görünüyordu ki Suat merakla ona baktı. Süreyya uzun uzun sustuktan sonra "Ah Suat, felaket!" dedi. Suat "Ne oldu Allah aşkına, ne var?" diye telaş etti. Öteki duraksayarak "Necip!" dedi. Suat yüreği ağzına gelmiş, gözleri korkudan sabit ve boş bir bakışla ona bakarak "Ne oldu?" diye soruyordu. "Bir kaza mı?" Hayır, bir kaza değildi. Fakat daha kötü bir şey. Necip 3 gündür bağda tifodan ölümle pençeleşiyordu. Süreyya oturup terini silerek, "Ah Suat, görsen," diye büyük bir kederle anlatıyordu. 4 saat yanında oturmuştu da Necip kendisini tanımamıştı. Ölü gibi yatıyordu. 2 gündür hiç kendisini bilmiyor, kimseyi tanımıyor, ateş içinde yatıyordu. O anlatırken bütün vücudunu çözen bir titreyişle, büyük felaketlerde gelen sinir bozukluğuyla Suat oraya dayanmış dinliyordu. Önce biraz rahatsızmış, önem verilmemiş. Sonunda önceki gün yemekten kalkmışlar, merdivenden çıkarken Necip yüzü koyun yere düşmüş, kaldırmışlar. Kendisini bilmiyormuş, doktor yok. Bir doktor bulup getirinceye kadar bir gün geçmiş. Bakmışlar ki tifo. Süreyya bunu anlatarak 2 sözle bir görsen Suat, bir görsen 3 günde ne hale gelmiş diye yakınıyordu. Sonunda hep bekleşiyorlar, her an ölümünü bekliyorlar. Ah nereden gittim dedi. Suat ezilmiş, hareket edemeyerek susuyordu. Kocasının büyük üzüntüsünün yanında yüreği Necip için sızladıktan başka Süreyya içinde parçalanarak ne yapacağını bilmiyor, sersem kalıyordu. Öbürü hastalık, hayat hakkında bir şeyler mırıldanıyordu. 2 günde hastanın ne hale geldiğini yeniden anlatarak keşke görmeseydim diyordu. Doktorların belirlediği bir tehlike süresi olduğunu söyleyerek artık ondan sonra kurtuldu diyeceklermiş diyor. Fakat 3 hafta hasta bu hale nasıl dayanacak? Ah gitti Necip, gitti diye yakınıyordu. O söylerken Suat belirsiz, uzak bir şey düşünüyormuş gibi bu ölümler, bu afetler varken 3 gündür kendisini meşgul eden şeylerin ne kadar acınacak ve aşağılık şeyler olduğunu görüyordu. Bütün gece karı koca için bir elem ve yas gecesi oldu. Son zamanlarda zaten eski neşe ve sevincini yitirmiş olan konuşmaları bu gece bütün sıkıntıyla ve üzüntüyle geçti. Her an ölüm haberini alabileceklerini düşündükçe son derece üzgün, kaygılı ve acılı oluyorlardı. Süreyya tekrar gitmemek düşüncesinde olduğu halde Suat kadınlara özgü bir dostluk düşüncesiyle hemen bağa koşmak, belki bir işe yaramak ateşiyle yanıyor ve kocasının o kararı önünde bu isteğini söyleyemiyordu. Burada kaldığı sürece merak ve acıdan yaşayamayacağını hissediyor, her an uğursuz haberin gelmesi olasılığına hedef olmaktan doğan bir kaygıyla öleceğini görerek ne olursa olsun gidip hastanın yanında başı ucunda bulunmak, bir felaket olsa bile orada olmak istiyordu. Onun kimsesiz olduğunu düşünüp orada Hacer'in hopbalığı, hanımefendinin her şeye bakmak zorunluluğu arasında ölmeye bırakılmış gibi gelen Necip'e yetişmemenin bir görev olduğunu görüyor ve içini yakan ateşin şiddetini, arzusunun gücünü söyleyemediği, itiraf edemediği için kızıyordu. Ah, hala o sefil iftirayı, o kirli yalanı mı düşünüyordu? Bu bir acılı ve bunaltıcı hafta oldu. Bir mücadele ve sıkıntı haftası. Ateşli, hummalı bir tereddüt ve şüphe haftası oldu. Süreyya, Suad'ın birçok örneğini gördüğü üzere pek çok merak ettiği şeyi bile ihmal eder gibi görünen bir sessizlikle, "Bir şey olsaydı haber gelirdi." diye gitmeye razı olamıyorken o haykırmak, "Lakin sen kendin söylüyordun, kendin ağlıyordun. Daha 2 gün önce dayanamayacağını söyleyen sen değil miydin? Şimdi nasıl böyle sabrediyorsun?" demek istiyor ve gerçekten bunu söylemiş de Süreyya'yı bu kadar fazla merak ve ateşe şaşar görünen soğuk ve sorulu gözleriyle, sönük bir kuşku bakışıyla görüyor gibi olarak onun kendisini bu kadar meşgul bilmesinden korkuyordu. Soğukkanlılığını koruyamadığını, böylesine ilgilendiğini görünce korktuğu gibi onun da aklına bir kuşku gelir diye sakınıyordu. Bu kadar telaşa, bu kadar korkuya neden bulamayarak "Gerçekten bir şey mi var?" dediği ve "Bu kadarına bir aşk diyebilirler mi?" diye tereddüt ettiği oluyordu. Fakat o fazla bir sevgiyle bir hastayı düşünmekten başka bir şey olmayan bu merakı masum buluyordu. Bununla birlikte kocasına bu kadar hiddet ve şiddeti gerektirecek dereceye gelen merakını herkesin, kendisinden başka kim haber alsa haklı olarak her şeyi söyleyebileceklerini düşünmek onu altüst ederek, "Ne yapayım, bu bir felaket, ben masumum." demek için yoruluyor, bu yorgunluk içinde böyle içinden çıkılmaz bir uçuruma düştüğü için umutsuz olarak "Ya Rabbim, ya Rabbim ne yapmalı?" diye inliyordu. Ve bu ne belirli ne belirsiz, bazen büyük bir korkuyla iradesi yorgun benliğini teslimden, bazen korkunç bir dayanma iradesiyle yürek gücünden oluşan bir mücadele oldu. Şiddetle denize atılıp düştüğü yeri düzensiz yırtan bir taş düşüşü gibi elinde olmadan derinleşen bir kabulle giderken birden coşkun bir dayanma gücü, bir inkar acelesi kazanıyordu. Fakat o taş düşmekten geri kalmıyordu. Bütün engelleri zorla yırtarak adeta bir telaşla iniyor, kalbine kadar iniyordu. Bir hafta sonra bir haber geldi. Hastanın halinde bir değişiklik yoktu. Doktorların söyledikleri gün bekleniyordu. Süreyya, "Demek korktuğumuz gibi değilmiş, Allah verse de," diyordu. Fakat hem merak eden hem merak ediyor görünürken sakin kalabilen Süreyya ile kızan Suat bu haber avuntusu vermedi. Necibi Süreyya'nın anlattığı halde günlerce habersiz düşündükçe rahat etmek mümkün değildi. Bu kaygının hastalıkla başladığını görüp onunla biter diye düşündüğü zamanlardan sonra öyle saniyeler oluyordu ki Necip artık hayatına tamamıyla karışmış, ondan bağını çözmek olanaksız bir şeymiş gibi görünüyordu. Bazen bu saniyeler dakika olurdu. O zaman korkular başlar, titrer, düşünmemek isterdi. O bir haftanın sonuna doğru bir gece düşündü. Necip'i ölmüş ve kendisini onun ölüsü üstünde saçlarını yoluyor gördü. Oh, bu korkunç bir düş, uçsuz bucaksız karanlık bir geceydi. Necip ölmüş orada yatıyordu ve o bütün vücuduyla ağlayarak "Necip, Necip!" diye haykırdı. Bu feci, yas dolu bir ses, bir ağlamaydı. Uyandığı zaman yüksek bir yerden düşmüş gibi vücudunu paramparça buldu. Fakat hala ağlıyordu. Yalnız gözlerinden yaş çıkmıyordu. Çeneleri kilitlenmiş, şakakları ateş içinde terlemişti. Birden bu terleri buz gibi hissetti. Bir saniye bilmeyerek, nedenini bulamayarak ağlama isteğine dayanamadı. O feryat, o "Necip, Necip!" feryadı hala sürükleniyordu. Ve bu kendisini bütün bütün harap etti. İşi korktuğundan daha ciddi bulmaktan titriyor, Hacer'in bir kötü sözünün unutulmamasından, hastalığın verdiği sarsıntıdan doğan bir sinir ve kuruntu zayıflığı duyuyordu. Fakat artık oraya gitmekten korkuyordu. Onu o halde görüp çok daha fazla üzülmekten kaygı duyuyordu. Halbuki bu sefer Süreyya gitmek istedi. "Bugün, yarın bağa gidelim," dedi. "Hayır, gitmeyeceğim," demek mümkün değildi. Bir neden göstermek gerekecek, belki bir şey keşfettirecekti. Hem bunu kalbinin dayanıklılığına karşı bir neden olarak bulunca ruh arzusunun esiri oldu ve aceleyle, telaş ve heyecanla hazırlandı. Daha şimdiden yüreği çarpıyor, şimdiden korkuyordu. Bu acı veren, can dayanmaz bir ziyaret oldu. Sinirlerini bozan, inatçı bir titremeyle ölerek yorgun, hasta onun yanına böyle girdi. Necibi yatağında 3 haftalık hain bir hastalığın acılarından kurtulmuş, fakat bir iskelet olmuş, gözlerinin sarı ve zayıf yüzünde sonsuz bir acı ifadesi almış olduğunu görünce ağlamak ihtiyacını engellemek için titreyen dudaklarını sıkmaktan harap oldu. Herkes bir şey söylediği halde o ağlamaktan korkarak bir şey söylemiyor, başında uğultularla dinliyordu. Süreyya, vah zavallı Necip, vah, fakat neyse, kurtuldun ya, sen ona bak, diyordu. Necip zayıf, değişmiş bir sesle, evet, kurtuldum, fakat, dedi. Eliyle umutsuz bir hareket yaptı. Bittiğini anlatmak istiyordu ve yüreğinin içinden, ah, bütün bütün bitsem, diye diliyordu. Uzun süre hastalığa dayandıktan sonra şimdi Suad'ın huzurunda yeniden hücum eden bir zayıflık, bir gevşeme, bir oracıkta eriyip ölüvermek arzusu yükseliyordu. Onu o kadar istemiş, o kadar aramış, o kadar beklemişti. Onunla o kadar meşgul olmuştu ki şimdi gelirse mutlu olacağım sanısına varmıştı. Fakat işte o geldiği halde nasıl tedavisi olanaksız bir dertle sakat ve talihsiz olduğunu yeniden hissetmekten doğan bezginliğe boğulmuştu. Ateşli saatlerinin aydınlık perisi, karanlığının avuntusu ışığı olan Suat, orada, o bütün hastalığında silik gölge gibi gördüğü, yalnız saçları, gözleriyle gördüğü Suat, vücuduyla işte oradaydı. Onu beklemiş, sonsuzcasına beklemiş, o yanında yokken ölmekten korkarak beklemişti. Son defa, bir daha görüp, ah güzelsin, yücesin, bana hayatı sen sevdirdin, meleksin deyip ölmeyi ne kadar istemişti. 1-2 gündür doktorların söylediği tehlike süresi geçeli, işte birkaç gündür bekleyip gelmediklerini görünce acı çekerek, umutsuz, tekrar soramayarak kalmış, şimdi Süreyya geldi dedikleri zaman onun da geldiğini umarak beklemiş, onu da görünce sevinci bir acı olarak kadar büyümüştü. O kadar ki coşkunlukla o sözleri hemen şimdi söylemek istiyordu. Çevrelerinde herkes konuşuyordu. Neler konuşuyorlardı? Necip ve Suat bunları söyleyemezlerdi. Hatta bazıları yanıt bile veriyorlardı. Giren çıkan oluyordu. Hacer ara sıra girip çıkıyor, Suat'a çift anlamlı sözler mi söylüyordu? Hanımefendi hastayı anlatıyor, Necip nasıl olup ilk hastalık belirtilerini anladığını söylüyordu. Hacer onun başucuna dayanmış, dalgın dinliyordu. Necip sonunda bereket versin hanımlara diye hanımefendinin nasıl anne, Hacer'in nasıl bir kardeş olduğunu söylüyordu. Hanımefendi Suat'a hiç değil diye başını sallıyordu. Sonra gülümseyerek bereket versin yastığının altındaki hanım eldivenine dedi. Suat ne olduğunu anlayamadığı acı bir duyguyla ezildi. Necip'in önce sapsarı kesilerek donduğunu gördü. Necip bir şey söyleyemedi, boğuluyor gibiydi. Yalnızca eliyle inkar eder gibi belirsiz bir işaret yaptı. Ve hanımefendi nasıl olup da eldivenin keşfan olduğunu anlatırken, Hacer kolunu uzatıp çocuklara özgü bir teklifsizlikle eldiveni çıkardı. Elinde tutarak, işte dedi. Ve bu Suat için o kadar şiddetli, o kadar ansız bir sarsıntı oldu ki uğuldayan başında gözlerini karartan bir zonklama, ayakta olsaydı düşürecek kadar vücudunda güçsüzlük hissetti. Otururken bile dayanmak gereğini duydu. Ya Süreyya burada olsaydı ya Rabbim diye titriyordu. Onlar konuşuyorlar, Hacer gülüyor, galiba kendisi de yanıt veriyordu. Fakat hissediyordu ki hayatına sahip, sözlerine egemen değildi. Bütün bunları bir baygınlık pası arkasından hissediyor, kendisini öyle istiyordu. Kendisini yıkan darbeler demek gibi geliyordu. Oh ya Rabbim, demek oydu, eldiveni alan oydu demek. Arkasını getiremiyor, büyük bir zihin kargaşalığı arasında korkuyla mutluluk o kadar düzensiz bir mücadeleyle onu yoruyordu ki buna dayanamamaktan korkuyordu. Ve bundan duyduğu memnunlukla korku birbirine dolaşıyor, o kadar birbirlerine karışıyorlardı ki hangisinin doğru olduğunu belirleyemiyordu.
Ayrım sonu.